Ayrım 2. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri. 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 22. Aklı Kemal'in 4. cildinde yer alan Atatürk'ün akıllı projeleri şunlardır. 1. Uçak sanayi projesi. Havacılık ve uzay öngörüsü. Türk havacılık tarihinin kısa bir bilançosu, Trablusgarp çöllerinde, Balkan dağlarında ve Çanakkale semalarında derme çatma Türk uçakları, Kurtuluş Savaşı yıllarının kırık kanatlar mucizesi. Atatürk'ün Kayseri, Ankara, Yenişehir uçak ve motor fabrikaları. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın ürettiği yerli uçaklar. Nuri Demirağ, uçak fabrikası ve uçuş okulunun şaşırtan hikayesi. 1930'larda üretilen, hatta ihraç edilen yerli uçaklar, Atatürk'ün bilinmeyen uzay öngörüsü ve Ay projesi, 1940'larda Türkiye'nin yaptığı yarasa uçak, uçan kanat gerçeği, 1940'larda hayata geçirilmek istenen yerli savaş uçağı Mehmetçik projesi, 1940'larda uçakların aerodinamik testleri için yapılan Ankara Rüzgar Tüneli, Atatürk'ten sonra 1950'lerde ABD raporları ve istekleri doğrultusunda Türk uçak fabrikalarının tava, tencere ve traktör fabrikasına dönüştürülmesi, belgeler, fotoğraflar. 2. Dinde öze dönüş projesi. Atatürk'ün bilinmeyen din anlayışı, İslam yönesansından hurafelerin bataklığına yuvarlanan İslam dünyasının kısa tarihi, Osmanlı'da dinde öze dönüş çalışmaları, Atatürk'ün 1930'lardaki din ve İslam eleştirilerinin göz ardı edilen devrimci nedenleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözünün şifresi, Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin nedenleri, Atatürk'ün ve genç cumhuriyetin din dilinin Türkçeleştirilmesi konusundaki büyük mücadelesi, 1932'de Atatürk'ün 9 seçilmiş hafızla Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir haftalık Kur'an ve din çalışması, Dr. Reşit Galip'in Türk'ün Milli Dini İslam tezi, tarih kurultaylarında Hazreti Muhammed'e sahip çıkılması, Atatürk'ün Ayasofya'da planladığı büyük din tartışması, Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe hutbe, Türkçe ezan, Türkçe salat konusunda bilinmeyenler, Mehmet Akif'in Kur'an tercümesini yapmaktan vazgeçmesinin gerçek nedeni, Atatürk'ün İslam dinine yaptığı büyük hizmetler, 1950'lerde Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin yok edilmesi. 3. Tarih ve dil tezleri projesi. Atatürk'ün okuma tutkusu ve tarihe, arkeolojiye, dile, antropolojiye verdiği önem, Atatürk öncesinde Türkiye'de tarih ve arkeolojinin durumu, Türkçenin 700 yıllık kayıp tarihi, Atatürk'ün Türk tarih tezinin uluslararası kaynakları, tarih kurultayları, Cumhuriyet'in batı merkezli tarihe başkaldıran kültür uygarlık eksenli bilimsel tarih kitapları, dil devrimiyle Türkçenin kurtuluşu, Atatürk'ün Türk dil tezi, güneş dil teorisinin uluslararası kaynakları, Atatürk'ün dil bilim tutkusu ve dil bilim köken bilim çalışmaları, Atatürk'ün Türkçe sözcükleri, dil kurultayları, tarih ve dil tezlerinin bilimsel boyutu ve uluslararası etkisi, Atatürk'ün bilim kurgu tarih dil görüşü, sesler kaybolmaz, Atatürk'ün antropolojiye verdiği önemin nedenleri. 1929'da Cumhuriyet'in paradigma değişimi, sosyolojinin yerine antropoloji, ırkçı Nazi antropolojisine karşı eşitlikçi, brakisefal Avrasya kuramı ile başkaldırı, tarih kurultaylarında ve tarih kitaplarında antropoloji, Türkiye'de antropolojinin kurumsallaşması, Afet İnan'ın Anadolu'da 64 bin kişi üzerinde yapılan dünyanın en büyük antropoloji anketine dayanarak yazdığı doktora tezinin bilimsel boyutu ve önemi. İlk Türk antropoloğu Profesör Doktor Şevket Aziz Kansu'nun antropoloji dünyasında elde ettiği saygınlık, 18. Uluslararası Antropoloji ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi'nin Türkiye'de yapılmak istenmesinin nedenleri, Atatürk'ün antropoloji çalışmalarının bilimsel niteliği ve ırkçılık karşıtlığı, Atatürk'ün ölümünden sonra tarih ve dil tezleri projesinin yok edilmesi, 1949'da ABD-Türkiye arasındaki eğitim anlaşması ve Fulbright Komisyonu, Türk tarih tezinin önce Greco, Yunan, Roma tezine sonra Türk-İslam sentezine dönüştürülmesi, Atatürk'ün dil teziyle dalga geçilmesi ve Atatürk'e yapılan büyük saygısızlık. Aklı Kemal'i 4 ciltte bitirmeyi düşünüyordum. Ancak Atatürk'ün göz kamaştıran projelerini bütün boyutlarıyla en iyi şekilde sizlere ulaştırmak için çaba sarf ederken, projelerin 4 cilde sığmayacağını gördüm. Bu nedenle Aklı Kemal'i 5 ciltte bitirmeye karar verdim. Aklı Kemal setinin tamamlanmasını sağlayacak olan 5. ciltte Modern Ankara Projesi, Yüzen Fuar Projesi, Musiki ve Sanat Projesi, Sağlık Projesi, Çağdaş Üniversite Eğitim Projesi ve İnsanlık Projesi yer alacaktır. İyi okumalar. Sinan Meydan, Büyükçekmece, İstanbul 2013. Eşim Özlem Akkoç Meydan ile kızım İdil Maya Meydan'a sonsuz sevgilerimle. Proje 1. Uçak Sanayi Projesi. Havacılık ve Uzay Öngörüsü. Uçak korkusundan uçak sevgisine. Atatürk 17 Aralık 1903'te Wright kardeşlerin havadan ağır ilk motorlu uçuşu yapmasından 7 yıl sonra 1910'da Fransa'da ilk kez uçakla tanışmıştır. 10 Eylül 1910'da Paris'te uluslararası katılımlı Picardie manevraları düzenlenmiştir. Osmanlı Devleti, Paris Ateşi Militeri, Binbaşı Fethi Okyar Bey, Topçu Rıza Paşa, Kurmay Yüzbaşı Selahattin Bey ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey'den oluşan bir gözlemci heyetiyle manevralara katılmıştır. Picardie manevraları Atatürk'ün ilk Avrupa gezisidir. Osman Yalçın, Türk tarihi bakımından 20. yüzyılda iki önemli gelişme, havacılığın ve bir liderin doğuşu. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. C6/2, Bahar 2011, S1035. Atatürk trenle İstanbul'dan Fransa'ya giderken, yolda arkadaşı Binbaşı Selahattin Bey'in başındaki fesle dalga geçirmesi ve manevra esnasında Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne hayran kalan yabancı ataşelerden bir albayın başındaki fesi gösterip, "Bunu ne diye giyersiniz? Bu başınızda oldukça kimse kafanıza itibar etmez." demesinden çok etkilenmiştir. Ulu İdemir, Atatürk'ün Yaşamı 1881-1918. C1, 2. Baskı, Ankara 1988, sayfa 22. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, TY, sayfa 74. Atatürk, Picardie manevralarında askeri strateji dehasını gözler önüne sermiş ve çok isabetli bir öngörüyle "Bu kadar hazırlık barış için yapılamaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız." Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam. Hazırlayan Cemal Kutay, İstanbul 1980, sayfa 127. Diyerek 4 yıl önceden 1. Dünya Savaşı'nın çıkacağını ve Osmanlı'nın bu savaşa girmek zorunda kalacağını tahmin etmiştir. Picardie manevralarına katılan Atatürk ve Fethi Okyar Bey, İstanbul'a dönünce harbi nezaretine gönderilmek üzere bir rapor hazırlamışlardır. Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi, İstanbul 2008, sayfa 190. Mavi ve Kırmızı Kuvvetlerin uçak kullandığını ve uçakların çok etkili olduğunu anlattıkları raporda havacılığın öneminden söz etmişlerdir. Özellikle Fethi Bey'in Paris'ten gönderdiği raporlardan havacılığın askeri önemi konusunda derin bir öngörüye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 2 Eylül 1911 tarihli raporunda Fethi Bey, "Uçaklardan savaş zamanında keşif ve ulaşım amacıyla büyük yararlar beklenmektedir." diyerek bu konuda Osmanlı ordusunun geri kalmamasını istemiştir. Bülent Yılmazer, Çanakkale Hava Savaşları, Mönch, Türkiye Yayıncılık, Ankara. 2005'te naklen Çanakkale Hava Savaşları, Bütün Dünya Dergisi, Mart 2006, sayfa 26. Arkadaşı Fethi Bey ile havacılık konusunda görüş alışverişinde bulunan Atatürk, çok erken yaşlarda havacılığın önemini kavramıştır. Yalçın, AGM, sayfa 1036. Picardie manevraları Atatürk'ün hayatında bir dönüm noktasıdır. Manevralar sırasında ölümle yaşam arasında gidip gelmiştir. Atatürk 1934 yılında Ankara Ordu Evi'nde Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı subaylara Picardie'de yaşadığı bu ilginç olayı şöyle anlatmıştır. Manevranın sonunda daha çocukluk çağında olan uçaklarla gösteriler yapıldı. Bundan sonra manevraya katılan yabancı subaylardan isteyenlerin bu uçaklara bindirileceği bildirildi. Ben de hemen uçaklardan birine doğru yöneliyordum ki General Ali Rıza bileğimden tuttu. "Bilmediğin aş, ya karın ağrıtır ya baş," diye beni uyardı. Uçağa benim yerime başka ülkeden bir subay bindi. Bu uçak havada bir dönüş yaptıktan sonra yere çakıldı. Ölümden kurtulmuştum. Sadi Borak, Atatürk, İstanbul 2004, sayfa 82. Sadi Borak, Hayat Tarih Mecmuası, sayfa 4, Mayıs 1965, sayfa 52. O olaydan sonra Atatürk, hayatında bir daha hiç uçağa binmemiştir. Mütercimler, AGE, sayfa 191. Ancak bir gün uçağa binmek isteğini, manevi kızı pilot Sabiha Gökçen'e şöyle itiraf etmiştir. Şunu sana itiraf edeyim ki Gökçen, ben de uçak kullanmak isterdim. Göklere tek başıma egemen olmak isterdim. Kim bilir, belki bir gün, hiç olmazsa spor olarak bunu yapabilecek bir zaman bulurum. Sabiha Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti. Hazırlayan Oktay Verel, İstanbul 1982, sayfa 96. 1910 yılında Picardy manevraları sırasında bir taraftan uçak korkusu başlayan Atatürk, diğer taraftan istikbalin göklerde olduğunu düşünmeye başlamıştır. Atatürk Cumhuriyet döneminde hayata geçireceği uçak sanayi projesini ilk olarak büyük bir olasılıkla Picardy manevraları sonrasında düşünmeye başlamıştır. Osmanlı dönemi Türk havacılığı ve Atatürk. Picardy manevralarından sonra Avrupa'da askeri amaçlı uçak sanayi gelişmeye başlamıştır. Bu manevralardan sonra Alman, İngiliz, İtalyan ve Rus orduları askeri pilot yetiştirmek amacıyla Fransa'ya öğrenci göndermeye başlamıştır. Yalçın, AGM, sayfa 1036. Şaşırtıcı bir şekilde Osmanlı Devleti'nde askeri havacılık Avrupa ile eş zamanlı olarak gelişme göstermiştir. Öyle ki Osmanlı havacılık çalışmaları bütün Balkan ülkelerinden ve Rusya'dan önce başlamıştır. Süreyya İlmen, Türk Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, İstanbul 1948, sayfa 8. Osmanlı'nın başlangıç olarak Batı'nın gerisinde kalmadığı, belki de tek alan askeri havacılıktır dersek fazla abartmış olmayız. Osmanlı topraklarında ilk uçaklı uçuşu Baron de Caters gerçekleştirmiştir. Voisin adlı uçağıyla 2 Aralık 1909'da İstanbul semalarında süzülen Baron, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı ziyaret etmiş, Paşa da bir komisyon kurarak uçuşların ve uçakların incelenmesini istemiştir. Yavuz Kansu, Havacılık Tarihinde Türkler 1, En Eski Çağlardan 1. Dünya Savaşı'na, Ankara 1971, sayfa 114. Osmanlı Genelkurmayı havacılık konusunda bilgi toplamak için 1911 yılında iki subayını Avrupa'ya göndermiştir. Dönemin sadrazamlarından Mahmut Şevket Paşa havacılıkla çok ciddi olarak ilgilenmiştir. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanlığı'nın 2. Şube görevlilerinden Süreyya İlmen Bey'i havacılık teşkilatlanmasıyla görevlendirmiştir. Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Cilt 3 K6 1908-1920 Ankara 1996 sayfa 298. 1 Haziran 1911'de Harbiye Bakanlığı Fen Kıtaları Müstahkem Genel Müfettişliğinin kurulmasıyla Türk ordusu içinde hava kuvvetlerinin temeli atılmıştır. Abdurrahim Fahimi Aydın, tayyareden uçağa milli hava sanayinin kuruluşunda Türk halkının yaptığı bağışlar, Karadeniz araştırmaları 100 2011 sayfa 31 sayfa 54. 1911 yılında İtalya Osmanlı toprağı Trablusgarp'a saldırmıştır. Osmanlı Devleti'nin her bakımdan hazırlıksız yakalandığı bu savaşta ilk olarak İtalyanlar uçak kullanmıştır. İtalya öncü kuvvetlerle birlikte uçuş bölüğüne 9 uçak ve 2 hava gemisi göndermiştir. Bu İtalyan bölüğü keşif uçuşu yapmış ve Türk mevzilerine bombalı saldırılarda bulunmuştur. Michael Paris, Air Power and Imperial Defense 1880-1919, Journal of Contemporary History, C24, No. 2, Nisan 1989, sayfa 221'den, naklen Aydın, AGM, sayfa 53. İtalyanlar savaşta Türk mevzilerinin üzerine yaklaşık 2 kiloluk 4 bomba atarak tarihteki ilk hava bombardımanını gerçekleştirmiştir. A.D. Harvey, Bombing and the Air War on the Italian Front, 1915-1918, Air Power History, C47, sayfa 3. 102.000'den naklen Aydın, AGM, sayfa 53. İtalyan uçakları Trablusgarp ve Bingazi'deki Hilali Ahmet çadırlarını bile bombalamıştır. Seçil Akgün, Murat Uluğutekin, Trablusgarp ve Hilali Ahmet, OTAM, S3, 1992, sayfa 42, Aydın, AGM, sayfa 53. Trablusgarp Savaşı başladığında İtalyan ordusunun 28 uçak ve 2 yönlendirilebilir balondan oluşan bir hava gücü vardır. Buna karşın Osmanlı ordusunun hiç hava gücü yoktur. Bu nedenle Osmanlı Devleti savaş sırasında 2 uçak bulup yabancı pilotlar kiralamıştır. İrfan Sarp, Türk Hava Kuvvetleri'nin doğuş yılları, Ankara 1986, sayfa 4, Yalçın, AGM, sayfa 1036. Ancak son anda uçakların Trablusgarp'a sevkinde yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine Osmanlı bu savaşta uçak kullanamamıştır. Osmanlı, Trablusgarp Savaşı'nda uçak kullanamasa da bir İtalyan uçağını düşürmeyi başarmıştır. Böylece havacılık tarihinde yerden açılan, ateşle uçak düşüren ilk ülke olmuştur. Yavuz Kansu, Sermet Şensöz, Yılmaz Öztun'a, Havacılık Tarihinde Türkler. 1. Hava Kuvvetleri Basımevi, Ankara 1971, sayfa 120-159. Yaşar Özdemir, Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey, Ankara 1981, sayfa 12. Mazlum Keyus, Türk Havacılık Tarihi, 1912-1914, 1. Kitap, Eskişehir 1950, sayfa 198. Genelkurmay Atase, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Cilt 3, Kısım 6, 1908-1920, Ankara 1996, sayfa 305, Yalçın, AGM, sayfa 1036. Geleceğin en etkili savaş gücü olan uçaklar, ilk olarak 1911 yılında İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki Trablusgarp Savaşı'nda kullanılmıştır. Ayrıca keşif, havadan çekim, bombardıman, düşen ilk uçak gibi havacılık tarihinin ilkleri de bu savaş sırasında yaşanmıştır. David Killingray, A Swift Agent of Government, Air Power in British Colonial Africa, 1916-1939, The Journal of African History, Cilt 25, sayfa 4, 1984, sayfa 429-430'dan naklen, Aydın, AGM, sayfa 53. Atatürk, gazeteci Mustafa Şerif adına düzenlenen sahte bir pasaportla 15 Ekim 1911 tarihinde Mısır üzerinden gizli yollarla bölgeye giderek Trablusgarp Savaşı'na katılmıştır. Derne ve Tobruk'ta başarıyla mücadele etmiştir. Bir hava saldırısı sırasında gözünden yaralanarak bir süre hastanede yatmıştır. Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyan uçaklarının Türk mevzilerine yaptığı saldırılarda uçakların çok etkili bir silah olduğuna tanık olmuştur. Yalçın, AGM, sayfa 1037. Yanında bulunan A. Fuat Bulca'ya bir gün bu uçakların Türklerin de elinde bulunacağını ve bunlardan yararlanılacağını söylemiştir. AGM, sayfa 1037. 15 Mart 1912'de Osmanlı Genelkurmayı sipariş ettiği ilk keşif uçaklarına sahip olmuştur. Selma Otçu, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ocak 2010, sayfa 403, sayfa 94, Aydın AGM, sayfa 54. Bu ilk Türk uçakları ilk kez 27 Nisan 1912'de Türk semalarında uçmuştur. Aydın AGM, sayfa 54. Eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen Feza ve Kenan Beyler uçmaya başlamıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nin tarihçesi, Atatürk ve Türk Havacılığı, Ankara 1981, sayfa 13. Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti'nin elinde 2 Depardüsem, 5 Rep, Fransız, Bilerio, 2 Bristol, İngiliz ve 2 Mars, DFWS, Alman ve Nieuport ve Harland'dan oluşan bir hava gücü vardır. Süreyya AGE sayfa 9, Kansu AGE sayfa 129, Aydın AGM sayfa 54-55. Bu uçaklar yabancı pilotlarca kullanılmıştır. Uçaklar için Albay Süreyya Bey komutasında İstanbul Yeşilköy'de bir askeri havaalanı kurulmuştur. Pilotlar İstanbul'a yetiştirilmeye başlanmıştır. 3 Temmuz 1912'de de Yeşilköy Tayyare Okulu'nun açılışı yapılmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nin tarihçesi, Atatürk ve Türk Havacılığı, Ankara 1981, sayfa 13. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için halkın bağışlarından yararlanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, sayfa 300. Hükümet Ekim'de Almanya'dan 2 Bristol, Biplanes, bombalama aygıtları ve 2 torpil şeklinde bomba, 6 el bombası ve 2 Alman teknisyen istemiştir. Bu 2 Alman teknisyen 8 pilot eğitmiştir. Aydın AGM, sayfa 35. Ancak bu pilotlar yalnız başlarına uçacak düzeye gelmeden Balkan Savaşları patlak vermiştir. 1912 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin hava gücü Fransa'da eğitilmiş 2 pilot ve yurt dışından satın alınmış 17 uçaktan oluşmuştur. Murat Arda Çakmak, teknoloji aktarımı ve Türk hava sanayine getirdikleri 2. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir 10 Mayıs 2003'ten aktaran Aydın, AGM sayfa 55. Balkan Savaşları sırasında Bulgarlar Edirne'de sivil halkı uçaklarla saldırmış ve havadan bildiriler atmıştır. Bu savaşlara katılan Ziya Şakir, meçhul asker 1912 Edirne'nin muhasarası adlı anılarında Edirne semalarındaki Bulgar uçaklarından şöyle söz etmiştir. Keskin bir motor horultusu Edirne'nin saf ve masum semasını belveleye veriyordu. Tayyare Sultan Selim Camii'nin üzerinden doğru geçti. Tayyareden atılan kağıt desteleri beyaz kelebekler gibi her tarafa dağılıyordu. Ziya Şakir, meçhul asker 1912 Edirne muhasarası İstanbul 2011 sayfa 115. Osmanlı Devleti uçakları ilk defa 2. Balkan Savaşı'nda keşif ve bombardıman amaçlı olarak kullanmıştır. Yalçın AGM 1037. Örneğin bu savaş sırasında Üsteğmen Fethi Bey, Osmanlı adlı uçağıyla düşman hatları üzerinde bir saate aşkın keşfinde düşmanın yeni bataryalarını tespit etmiş, Çatalca muharebeleri öncesinde de Feza ve Kenan Beyler Silivri civarında ateşe maruz kalmalarına rağmen 2 saat süreyle keşif uçuşu yaparak önemli bilgiler toplamıştır. Erden Candaş, 1911'den 2000'lere Hava Kuvvetleri, Ankara 1993 sayfa 25. Mayıs 1913'te kurmay subayların rasıt, gözlemci olarak yetiştirilmesi ve bağımsız bir rasıt sınıfının, gözlemci sınıfının teşkilatlandırılması için emir yayımlanmış ve havadan gözetleme ve eğitim programı oluşturması için bir talimatname hazırlanmıştır. AGE sayfa 35. 6 Mart 1913 tarihli bir emirle Türk uçaklarının kanat altlarına milliyeti gösterme amacıyla ay yıldız çizilmiştir ki bu dünya havacılığında bir ilktir. Yılmazer, AGE, sayfa 35. Balkan Savaşları sırasında maddi ve manevi büyük sıkıntılar çeken Osmanlı Devleti, hazinede uçak alacak para olmadığı için halktan yardım toplamaya karar vermiştir. Mahmut Şevket Paşa, hava gücünü artırmak için tayyare ihanesi kampanyası başlatmıştır. Mahmut Şevket Paşa, 30, Sultan Reşat da 1000 altında kampanyaya destek vermiştir. Bu paralarla alınan uçağa Osmanlı adı verilmiştir. Serasker Rıza Paşa da kendi parasıyla alıp orduya bağışladığı uçağa vatan adını koymuştur. Mısırlı Prens Celalettin de Prens Celalettin adını verdiği bir uçak satın alıp orduya vermiştir. Yardım paralarıyla alınan ilk uçaklara Meşrutiyet ve Ordu adları verilmiştir. Memurlar da gümrük ve maliye adlarını vermeyi düşündükleri uçakları almak için para toplamıştır. Aydın AGM sayfa 56. Halkın bağışlarıyla 103.483 franka Muavenet-i Milliye adı verilen bir uçak satın alınmıştır. AGM sayfa 56. Osmanlı Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti üyelerinden Belkıs Şevket Hanım 1 Aralık 1913'te pilot Fethi Bey'in kullandığı bir uçakla İstanbul semalarında dolaşmıştır. Belkıs Şevket Hanım'ın uçağa binmek istemesinin amacı kadınların yardımlarıyla Kadınlar Dünyası adını vermeyi düşündüğü bir uçak satın alıp orduya bağışlamaktır. Ancak bütün gayretlerine karşın yeterli miktarda para toplamayı başaramamıştır. Türk Hava Kuvvetleri resmi internet sayfası http://www.hykk.tsk.tr Erişim tarihi 10 Eylül 2012. İşin ilginç yanı, 1913 yılında İstanbul'da bir uçak fabrikası kurulması gündeme gelmiştir. Fethi Kural, kuruluş yıllarında Türk askeri belgeleri 1909-1913 Ankara 1974 sayfa 328 Yalçın AGM sayfa 1038. Ancak maalesef Cumhuriyet dönemine kadar Türkiye'de uçak fabrikası kurulamamıştır. 1914 yılında 1. Balkan Savaşı yenilgisini biraz olsun unutturmak isteyen Enver Paşa, Fransa'da eğitim görüp yurda dönen ilk pilotlardan olan Fethi, İsmail Hakkı ve Nuri Beylerin 2500 kilometrelik İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştirmelerini istemiştir. Enver Paşa, 8 Şubat 1914'te İstanbul Yeşilköy'deki uğurlama töreninde pilotları ve izleyenleri coşturan bir konuşma yapmıştır. Yaveri, mülazımı evvel Sadık Bey'i de Fethi Bey'in yanına refakatçi olarak vermiştir. Bu ikili, Muavenet-i Milliye, Yüzbaşı Nuri ve mülazımı evvel İsmail Hakkı da Prens Celalettin adlı uçakla Kahire'ye doğru havalanmıştır. Ancak yolda uçakları düşünce Fethi Bey, Sadık Bey ve Yüzbaşı Nuri ilk hava şehitlerimiz olmuştur. Enver Paşa yine de İstanbul-Kahire yolculuğundan vazgeçmemiştir. Bu sefer de pilot Salim ve Kemal Beyleri bu işle görevlendirmiştir. Bu ikili birkaç başarısız denemenin ardından nihayet 6 Mayıs 1914'te Kahire'ye inmeyi başarmıştır. Necdet Sakaoğlu ilk hava şehitlerinin uçağı da Suriye'de düştü. NTV Tarih Ağustos 2012 sayfa 43 sayfa 76-80. Atatürk Balkan Savaşları'nda çeşitli görevler yaptıktan sonra Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanlığı görevine atanmıştır. İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne'yi almak üzere ileri harekata geçen Kol Ordu'nun Kurmay Başkanı Atatürk'tür. 1 Mart 1914'te bu savaştaki hizmetlerinden dolayı Yarbay rütbesine terfi eden Atatürk, Türklerin savaşlarda ilk kez uçak kullanmış olmasından memnun kalmış ve hava gücüne çok fazla önem verilmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti askeri uçak sanayine Avrupa ile eş zamanlı olarak yönelmiş olsa da kısa zamanda Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Örneğin 1914-1918 yılları arasındaki 1. Dünya Savaşı'na İngiltere 84 uçakla katılmış, savaş sonrasında 3500 uçak üretir hale gelmiştir. İtalya savaşın başına 84 uçağa sahipken savaş sonunda 1754 uçağa ulaşmıştır. Fransa cephede 3600 uçak bulundurmuştur. Almanya savaşın başında 258 uçağa sahipken savaş sonunda 5000 uçağa ulaşmıştır. Rusya 190 uçağa ek olarak Fransız lisansı ile uçak üreterek 145 olan pilot sayısını artırmıştır. Avusturya toplam 70 uçak ve 36 pilotla katıldığı savaş sırasında 5431 uçak üretmiştir. Belçika savaşın başında 30 uçağa sahipken savaşın sonunda 127 uçağa ulaşmıştır. 740 uçak ve 800 pilot ile 1917'de savaşa giren ABD, savaş sırasında 4846 bombardıman uçağı üretmiştir. Kanso AGE sayfa 166-171, Aydın AGM sayfa 59. Buna karşılık savaşa girdiğinde Osmanlı ordusunda 8 uçak ve 10 pilot vardır. Savaş sırasında Alman desteğiyle 40 uçağa, savaş sonunda ise 100 uçağa ulaşılmıştır. Savaş sırasında Osmanlı topraklarında 450 civarında uçak görev yapmıştır. Savaş sırasında Osmanlı Devleti Almanya'nın yardımlarıyla 100 kadar pilota sahip olmuştur. Mustafa Keskin, Milli Mücadelede Türk Hava Kuvvetleri için uçak sağlanması, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl 1988, sayfa 2, sayfa 216, Aydın, AGM, sayfa 59. 1915 Ocak ayında Alman ordusundan Yüzbaşı Serno, Osmanlı havacılığını düzenlemek üzere İstanbul'a gelmiş, Mayıs'ta Almanya'ya giderek uçak temininde çalışmış ve Yeşilköy'de bir pervane imalathanesi kurulmasını sağlamıştır. Serno'nun yanında görev yapan subaylar arasında Almanya'da kendi olanaklarıyla pilot eğitimi alan Süvari Üsteğmen Şakir Fevzi Bey'in de havacılık çalışmalarına önemli katkıları olmuştur. Yılmazer AGE'den naklen Çanakkale Hava Savaşları Bütün Dünya Dergisi Mart 2006 sayfa 28. 1915 yılı sonunda Osmanlı ordusunda uçak okulu istasyonundan başka 7 uçak birliği oluşturulmuştur. Bu birlikler ve görev yerleri şöyledir. 1. ve 6. tayyare bölükleri Çanakkale'de, 2. tayyare bölüğü Irak'ta, 3. tayyare bölüğü Uzunköprü'de, 4. tayyare bölüğü Adana'da, 5. tayyare bölüğü 2. Ordu'da, 7. tayyare bölüğü Kafkas cephesinde görevlendirilmiştir. Bir tayyare bölüğü Şam'da, bir tayyare bölüğü de Keşan'da konuşlandırılmıştır. Ayrıca bir de sabit balon bölüğü kurulmuştur. Bahreyn Nezaretine bağlı Deniz Tayyare Birliği'nde 2 Nieuport eğitim, 1 Curtiss ve 8 Gotha olmak üzere toplam 11 uçak vardır. Yavuz Kansu, Selmeş Şensöz, Yılmaz Öztun'a, Havacılık Tarihinde Türkler, Ankara 1971, sayfa 181. Mazlum Keyüz, Türk Havacılık Tarihi 1912-1918 Eskişehir 1950 sayfa 56 1. Dünya Harbi Türk Hava Harekatı Cilt 9 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları Seri No 3 Ankara 1969 sayfa 33 2. Ayrımın Sonu sayfa 40.